Ayrım 4.
Kan değil, akçıl birden boşalıyor kamışımdan. Ağustos böcekleri hala ütüyor, şimdi biraz ıslaklar. Kadın şairlerin şiirlerinde cinsel ögelerin sık yer almadığı dikkat çekiyor. Ne kendi bedenleri ne de erkek bedeni pek yer almaz şiirde. Daha yalın ve duru anlatımları var. İmge yoğun zamanlarda bile bu anlatımlar gözlenmiyor. Satır aralarına sinmiş oluyor birkaç dize en çok. Kimi şiirlerde bu egemenliğe karşı çıkışın izleri, kimisinde bu egemenlik ilişkisinin örselediği bedenlerine kızgınlık göze çarpıyor. Dişlerini geçirdi çıplak ruhuma, kadınlık adındaki beyaz kelepçe. Bedenim her yağmalandığında yürümek isterdim, denizde güneşin açtığı gümüş balıklı yolda. Ve kırgınlıkları. Çıkıyorum bu ışıklı cehennemden bütün kadınların kırgınlığıyla. Kanım akmayacak bir daha, milyon kez vurulsam da. Kadın şairlerin söyleminde erkek egemenliğini kanıksamış ve bazen buna kayıtsızlık var gibidir. Kimi zaman bir karşı çıkışın izleri de düşer dizelere. Erotik şair olma iddiasında olan bazı kadın şairlerin söyleminde de erkekten çok kadın bedeninin betimleri egemendir. Bir anlamda erkeği baştan çıkaran, ona haz veren cinsel bir nesneye dönüştürmektedir kadın bedenini. İşte masandayım, meyve tabağında, kiraz, elma, şeftali, dişliyorsun beni, suyumu çıkara çıkara. 1970'li yılların şiirinde kadının cinselliğini içeren imgelere sık rastlanmazken, daha politik ve yüceltilmiş sevgili, ana, bacı ve militan imgeleri yerleşirken dizelere, 1980 sonrası şiirde bir karışıklık ve şaşkınlık göze çarpar. Eşcinsel duyarlılık şiire ciddi etkilerde bulunur bu dönemlerde giderek. Bu duyarlılığın beslediği bazı şiirlerin soluklu ve estetik bir düzeye eriştiğini söylemek mümkün. Kimisi erkeksi bir şiir anlatımı andırır, kimisinde kadındır, kimisinde ise cinsiyetsizdir şiir. Kimi zaman yalnızca şiirde yer alan diğer temaları destekler bu, bazen her ikisiyle de adlandırılmayan bir cinsiyeti tanımlar. Ödünç bir ideolojiyle yaşayan, teorisi henüz yazılmamış bir cinselliğin erken acılarından. Kanamaya başladılar zamansız, kanamaya başladılar Ahmet ile Murat Han. Bilemediler bir düşün neresindeydiler, kendilerinin bilmecesiydiler. Küçük İskender'den. Kız bir memesini yatağın altına düşürmüş, öbür memesini apartman boşluğuna, sonrası sahte bir dünya. Çıplak memeli kadın, ideali, umudu, doğurganlığı, cesareti simgeleyen bir şiir nesnesi iken, bunu kaybedilişi var bu dizelerde de. Eşcinsel duyarlılık bir anlamda egemen cinsel söyleme tepki gibiyken şiirde, yeni bir umut simgesine olan umudu ve kırgınlığı da barındırır. Sonuç olarak akla birçok soru ve birçok varsayım geliyor. Şiirde erkeksi bir söylemin egemenliği mi var? Kadın şairlerde ise bu durumu kabullenmiş ve kayıtsızlık mı? Erkek şairler erkeği de kadınları çizdikleri biçimde cinsel ögeleri öne çıkmış haliyle çizmekten korkuyorlar mı? Öyleyse eğer bu korkunun dinamiği ne? Tarihsel, toplumsal gelişmenin dinamiklerindeki bulanıklık şiirdeki cinsel söylemi nasıl etkiliyor? Bu soruların içerildiği tartışmalar edebiyat ortamında zaman zaman yaşanıyor. Kadından şair olmaz çünkü kendi bir şiirdir diyor Adonis. Doğulu erkek egemen bir söylemle kadının kendini bile üretemeyeceğini öngörüyor. Bunun üzerine insanın cinsinden değil şiirin cinsinden konuşmak gerekir diyor bazı şairler. Kadının toplumsal statüdeki yeri göz önüne alınırsa şiirin hakkını vermede erkeklerden daha gözü pek, daha cesur olma durumunda kaldığı öne sürülüyor. Kadınların içinde yaşadıkları şiir ortamını bile silkeleyecek, en azından dalgalandıracak bir girişimde bulunmadıkları öne sürülüyor ayrıca. Gözü pek değiller. Erkek şairlerin kendilerini açtıkları küçük yerlere razılar sanki. Onların gözüyle bakıyorlar şiire. Kendi bedenlerini bile onların yazdıklarıyla tanıyorlar ve bununla yetiniyorlar. Öne sürülen bu. Tüm bunlar şiirin cinsiyetini, ruhsal ve toplumsal dinamiklerini içeren soruları ve varsayımları çoğaltıyor sanırım. Erkek şair, kadının kendi kaderini değiştirmesini, kadın şair, erkeğin kendini eleştirmesini, Şiir cinsler arasındaki bu egemenlik ilişkisinin bitmesini bekliyor. Dünya unitex yani tek tip bir topluma doğru giderken kadının ve giderek erkeğin bedeni bir ticari meta niteliği giyinerek sanat, edebiyat yaratımına nesne oluyor, yabancılaşıyor, şeyleşiyor, tüm tanımlayıcı özgünlüklerinden sıyrılıyor. Bu yabancılaşmayı kırmak, cinslerin birbirine karıştığı, birbirinin içinde kaybolduğu, özgünlüğünü yitirdiği bu süreci ortadan kaldırmak, cinslerin birbirlerini uyruk altına almadığı, özgürlüklerini ve özgürlüklerini geliştiren, eşit, denk bir gerçekliğin imgesine dönüşmek istiyor şiir. Şiir, evrensel başkaldırının temsilcisidir. Şiir ve aşk, başkaldırının iki dili olarak iç içe geçmiştir. Feodal ailede kadın, Aslan Oğuz. Değerli dinleyiciler, bir önceki Anadolu Psikiyatri Günlerinde yani 6. Anadolu Psikiyatri Günleri 10-14 Aralık 1997 Palandöken Erzurum. Sayın Profesör Doktor Süheyla Ünal'a bu bilimsel toplantıyı üstlenmesi konusunda ısrar ettik. Kırmadı, kabul etti ve kendisine yardımcı olursak bunu gerçekleştirebileceğini söyledi. Ben de olabileceğimizi, memnuniyetle kendisine destek olacağımızı, verilen her türlü görevi seve seve yerine getireceğimizi, benim şahsen bunu mutlaka yerine getireceğimi söylemiştim. Sonuçta kendisi de benden bir konferans vermemi isteyince kafamda da konuşmak istediğim bazı şeyler vardı, böyle bir grupla paylaşmak istediğim bazı şeyler vardı ve memnuniyetle kabul ettim. Konferansın konusuna ne diyelim deyince, bu toplumda yaşadığım bir takım deneyimlerimin ancak feodal toplum ya da ailede olabileceğini düşündüğüm için hiç düşünmeden feodal toplumda kadın diyelim dedim. Bu konferansın adı feodal ailede kadın olmuş. Ailede toplumun çekirdeği olduğuna göre büyük bir fark yok diye düşündüm ve itiraz etmedim. Fakat sonradan bu konferansı hazırlamaya başladığımda feodalin sözlük anlamına baktığımda şaşırdım. Benim yaşadığım toplumun sözlük anlamı ile feodalizmle ve feodal toplum ve aile ile hiçbir bağı olamazdı. Nedenini şimdi siz de göreceksiniz. Gerek Ana Britannica gerekse diğer ansiklopedilerde verilen bilgiler hemen hemen aynı. Feodalizm, Latince feodum ya da feudum, hizmet karşılığında bağışlanmış mülk demek. Fransızca fief ya da fi, eski yüksek Almanca fiu ya da feu'dan servet, mülk, büyük baş hayvan. Belki biraz sonra konuşunca fark edeceksiniz. Bu kadar tanımın içinde büyük baş hayvanın benim anlattıklarımla bir parça ilintisi olabileceğini düşünüyorum. Derebeylik olarak da bilinir senyörlerce fief olarak bağışlanan toprağın ve bazen öbür gelir kaynaklarının belirli bir hizmet yükümlülüğü ve kişisel bağlılık karşısında vasallar tarafından tasarruf edildiği ve serf konumundaki üreticilerin malikane sistemi çerçevesinde senyör ya da vasal konumundaki toprak beyleri ile toprağa bağlı kılındığı ekonomik ve toplumsal düzen, kolluk, yargı, vergilendirme ve benzeri alanlarda toprak beylerine bağlı köylüler üzerinde geniş yetkiler sağlayan malikane ve serflik. Serflik, feodalizmin temelini oluşturur. Marksist tarih kuramında feodalizm, köleciliği izleyen bütünsel bir üretim tarzı ve toplumsal biçimi olarak izlenir. İşte 8. yüzyıllarda başlayan bir sistem olduğu aşağı yukarı 18. yüzyılda Fransız devrimi ya da sanayi devrimiyle birlikte kapitalizmin başlamasıyla bu düzenin sonlandığı söyleniyor. Ben bu tanımı okuduktan sonra kendi kendime acaba dedim, benim yaşadığım toplum feodal bir toplum mu? Sonuçta da benim yaşadığım toplum bu tanımların hiçbirisine uymadığı için feodal bir toplumda yaşamadığımızı ve benim yaşadıklarımın da feodal bir toplumda geçmiş olamayacağını düşündüm. O zaman ya yaşadıklarıma uygun yeni bir toplum adı bulmam gerekiyordu ya da feodal bir toplumda geçen olayları size aktarmam gerekiyordu. Ben ikincisini tercih ettim. Benim size bugün burada anlatacağım şeyler tamamen hayal ürünüdür. Ben kafamda fiktif, hayal ürünü bir feodal toplum yarattım ve o toplumda yaşanan bir takım olayları sizlere aktarmaya çalışacağım. Benim anlattıklarımın gerçek hayattaki olay, nesne ya da kişilerle benzerliği tümüyle rastlantısaldır. Anlatma yeteneğim ve edebiyat bilgim çok iyi olmadığı için bir takım olayları da sanki ben yaşamışım, benim başımdan geçmiş gibi ya da ben tanık olmuşum gibi anlatacağım ve birinci şahıs zamiri kullanacağım. Şimdi benim anlatmaya çalıştığım feodal toplumda kadın köledir. Hizmet etmesi için hizmetçi olarak alınır ve bu nedenle de sağlıklı olması önemlidir. İleride ruhsal ya da bedensel bir hastalığı çıktığı zaman kadınların kayınpederleri hemen doktorlara koşarlar. Ve acaba babasının evinde de böyle miydi sorusunu sıklıkla sorarlar. Bu, kendilerine defolu mal satılmış olma, kazıklanmış olma duygusunun sonucudur. Bu toplumlarda çifte standart geçerlidir. Kendi kızının başına böyle bir şey geldiğinde kıyametleri koparan kaynana ya da kayınbaba, oğluna aldığı kız söz konusu olduğu zaman "Sana kız mı yok oğlum? At gitsin. Yenisini alırız, daha güzelini alırız, daha zenginini alırız, daha sağlamını alırız" diyebilmektedir. Benim hayali olarak canlandırdığım bu feodal toplumda kadınlar, kızlar başlık parasıyla alınır, satılırlar. 80 yaşındaki adam gider başlık parasını verir, kendisine 13-14 yaşında bir kız çocuğunu eş olarak alabilir. Bazen eğer yaş farkı çok büyük falan diye itiraz edecek olurlarsa "Oğlumu alıyorum" diye alır, gelini otobüse yanına alır, yolda dayanamaz, otobüsün mola verdiği yerde "Sus kız, ben seni kandırdım, kendimi aldım" diye sarkıntılık etmeye kalkar. Sonra kızın bağırması üzerine polisler devreye girer vesaire. Fakat bu kadar basit bir olay değildir. Töreler vardır, dini değerler vardır. Büyük törenlerle gerçekleşir bu alıp satma işlemi. Oturulur, Allah'ın izni, peygamberin kavli diye tören başlar. Sigara tabloları çıkarılır, orta yere konulur. Sigaralar yakılır, kahveler içilir. Halbuki sonuçta ortada dönen sadece paradır ve bir insan satılmaktadır. Nedense bu feodal toplumda olan bu tür olaylar bana hep Orhan Murat Arıburnu'nun Mahkumlar şiirini anımsatır. Ekseriye sabaha karşı kurşuna dizilir mahkumlar. Bir sünger taşına döner anne sütünden yapılan heykel. Bari şu trampetler çalmasa, insan gürültüye gitmese. Bekaret konusu çok önemlidir. Bu fiktif feodal toplumda. Çiftler evlendikleri zaman en mahrem anlarını saha müşahitlerinin denetiminde yaşamak durumundadırlar. Kız evinden bir saha müşahidi ve erkek evinden bir saha müşahidi gelir. Kız evinden saha müşahidi kızlarının bakir olduğunu, el değmemiş olduğunu, yani malın güvenilir ve iddia edilen efsafta olduğunu kanıtlamak için orada bulunur. Erkek tarafının müşahidi de erkeğin "Biraz sonra kanlı çarşaf gelince göreceksiniz ki bizim malımız iddia ettiğimiz efsaftadır." Bu toplumda bu nedenle çok ciddi psikiyatrik sorunlar ortaya çıkar. Erkekte empotans ve kadında deflorasyon korkusu ve vajinizm problemleri ortaya çıkabilir vesaire. Bir vaka örneğini benim başımdan geçmiş gibi anlatacağım. Kadında deflorasyon, kızlık zarının yırtılması korkusu var. Muayenehaneme geldiler. Ben psikiyatrik yaklaşımda bulunuyorum ama kocanın kız kardeşleri yani görümceler "Doktor bey, kabahat bizim oğlanda. Salak, vur kafasına iki tane yap, bitir şu işi. Ele güne rezil, kepaze olduk. Hangi birimizin başından geçmedi ki böyle şeyler? Uzatmanın ne alemi var? Sen gelini bırak da bizim oğlanı tedavi et. Bu iş daha fazla uzamasın. Çöksün tepesine bu işi bitirsin" diyorlardı. Tabii bu olayın bir başka boyutu daha var. Teknoloji geliştikçe bu kızlık zarı problemi de 2 dakikalık operasyonlarla giderilmeye başlar ve olay gittikçe komplike bir hal alır. Sonuçta bizim TSE, Türk Standartları Enstitüsü, garantisi gibi bir PSE, Fiktif Standartlar Enstitüsü garanti belgesi de olmadığı için bazen bu kuşkular yaşam boyu sürer gider. "Oğlum, o çarşaftaki kan beni tatmin etmedi. Senin karın kız değil." Ya da 40 sene, 60 sene evlilikten sonra "Hanım, ben bana kız geldiğinden hala şüpheliyim, emin değilim" iddiaları sürer gider. Bu toplumda kadın genellikle gelin, kaynana, kayınbaba ve erkeğin kardeş vesaire yakınları ile aynı evde oturur ve temelde onlara hizmet eden bir insandır. Genellikle büyük aile olduğu için bu toplumda evde büyük baba vardır ve baba büyük baba evde olduğu sürece babalığını yaşayamaz. Çünkü bir evde bir baba olur. Çocuk gerçek babasına baba diyemez, dedeye baba der. Büyük baba ölünceye kadar babasına abi demekle yükümlüdür. Baba ya da anne evde kayınbaba ve kaynananın yanında çocuklarını sevemezler. Bu anne ve babaya büyük saygısızlıktır. Baba çocuğunu sevebilmek için babasının yatmasını beklemek durumundadır. Çocuğunu ancak beşikteyken yatak odasında sevebilir. Yine bu ailelerde erkek ve kadın yani karı koca, anne baba ve diğer aile efradının bulunduğu bir yerde cinselliklerini yaşayamazlar. Anne baba uyuyacak, ondan sonra yatak odalarına geçecekler ve cinsel ilişkide bulunacaklar. Bu toplumda kadının gözünde koca sadece odaya girdikleri zaman ışığı kapatan ve üstüne çöken kişidir. Rivayet olunur ki böyle bir toplumda şöyle bir atasözü varmış. Evlat beşikte, avrat döşekte sevilir. Ve yine rivayet olunur ki bir öğretim üyesi bu sözü dersinde söylediği ve eleştirdiği için üniversitesinde hakkında açılan ve 3 tane profesör tarafından aylarca sürdürülen yazılı soruşturmaya maruz kalmış. Bu bana Sarkis Paçacı'nın Gırgır'da yayınlanan bir karikatürünü anımsatıyor. Gerdek gecesinin sabahında gelin kocasına "Osman, bari ilk gecemizde bana bunu yapmasaydın" diye sitem ediyordu. Bu toplumda genellikle erkekler anneleriyle evlidirler. Eğer anne genç ya da dul kalmışsa evlenme şansı da çok düşük olduğu için erkeklerin evlenme şansı yüksektir. Kadınları isteme şansları olduğu için. Topal eşeğin kör alıcısı olur örneği çıkarlar pazara ve evlenecekleri birini bulabilirler. Ama kadınların bu şansı yoktur. Hayatlarını dul ve cinselliklerini yaşayamadan tamamlamak durumundadırlar. Bu durumdaki kadın bir süre sonra oğlu varsa oğlu evlendikten sonra eve gelin geldiğinde cinselliğini ancak oğlu ile gelini arasındaki cinselliği gözleyerek yaşar. Bir anne oğlunun psikiyatrik sorununu anlatıyor. Karısını dövüyor doktor bey. Çok fena dövüyor. Oğlu genç bir adam. Karısı da hoş bir genç kadın. Anneye soruyorum. Acaba cinsel bir problemi mi var oğlunuzun hanımefendi? Oğlunuz onun için mi karısını her gece dövüyor? Yok, o çok iyi doktor bey, fevkalade. Dövüyor, dövüyor, ondan sonra da koynuna alıyor. O iş fevkalade, onda bir problem yok. Sen nereden biliyorsun soruma annenin yanıtı. Eh, küçük yer doktor bey, ister istemez kulak misafiri oluyoruz. Gelinler bu durumda kaynanalardan şikayet ederler. Doktor bey, en münasebetsiz zamanda geliyor diye. Ben de hayır derim, en münasip zamanda geliyor. Kaynana saatlerdir o anı beklemiştir odaya girmek için. Çünkü bütün yaşadığı cinsellik budur. Bu toplumda rivayet olunur ki şöyle türküler varmış. Tenekeler tıngırdamasın, aman hanım annem uyanmasın. Cinsellik ilişki kirli, pis bir ilişki olduğu için bu tür feodal toplumlarda hemen ilişkinin sonunda yıkanılması gerekir. Eğer yıkanılmayacak olunursa yer gök titrer. Ölürlerse de çok günahkar giderler. Onun için cinsel ilişkinin hemen öncesinde tenekelere sıcak sular konulur. Teneke tıngırdayacak olursa hanım anne uyanır ve işin tadı kaçar. Yine bir şarkıcı "Kazanı kaynatacağım, seni çatlatacağım" diye bir şarkı klibi çekmiştir. Gelin su ısıtıyor, kaynananın gözü gelinin üzerinde. Biraz sonra yine oğlunun kanını, iliğini sömürecek. Lanet kadın, berbat kadın, bu saatte de bu su neyin nesi? Sorar. Gelin, bu saatte bu su ne suyu? Gelin cevap verir. Anneciğim, olursa olur suyu, olmazsa hamur suyu. Feodal toplumda erkeklerin başka kadın alma ya da başka kadınla ilişkiye girme özgürlüğü vardır. Bu toplumda kadınlarda somatik yakınmalar, konversiyon, somatizasyon bozukluğu ve diğer somatoform bozukluklar çok sık görülür. Çünkü kadının sıkılma, üzülme gibi hakkı yoktur ama hasta olma hakkı vardır. Sıkılıyorum dediği zaman yediğin önünde yemediğin arkanda sen niye sıkılıyorsun denilir ve şunu takip edelim bakalım aklında kötü şeyler mi var diye düşünülür. Eğer böyle bir şey varsa bilelim ağabeyi ya da erkek kardeşi öldürsün de namus elden gitmesin. Bu toplumda genç kız sıkılamaz. Canı sıkılan kız ya ere ya yere diye atasözleri vardır. Kadının bir sürü somatik yakınması var. Soruyorum, anlatıyor. Eşim evliymiş, iki çocuğu varmış. Sonra yolda geçerken beni görmüş, annesini babasını göndertmiş, istetmiş. Allah'ın emri peygamberin kavliyle ve kontenjanı da boş olduğu için bu toplumda erkeklerin dört kadın alma hakkı vardır. Bu erkeğin de üç kontenjanı boşmuş. İkincisini bu kızcağıza değerlendirmek istemiş. İstetmiş, annesi babası da vermişler. Ayrı bir ev açacağım demiş. Ben minibüs şoförüyüm. Yani hem erkekliğim hem de ekonomik durumum iyidir demiş. Fakat hastadan da iki çocukları olduğu halde ev açmamaya ve iki eşi ve çocuklarını aynı evde yaşatmaya devam etmiş. Kadının yakınmaları da buradan köken alıyor. Acaba otoritemi kullanarak duruma bir çözüm getirebilir miyim diye düşündüm ve kocasına "Osman bak," dedim. "Kızı almışsın. Ev açacağım demişsin ama sözünü de yerine getirmemişsin. Eşin de bu duruma biraz tedirgin oluyor, içerliyor. Yakınmaları da buradan köken alıyor. Hem sonra böyle söz verip de tutmamak delikanlılığa sığar mı?" diyecek oldum. Koca hemen yanıtladı. "Mesele bu mu doktor bey? Eğer sorun buysa ben onu evde hallederim. Yuva kuruyoruz yani. O kadarcık da yalan olmaz mı?" Tabii karısının aile sırlarını dışarıda açıklamasının öfkesi üzerine bir de doktora ödediği muayene ücretinin kızgınlığını eklerseniz evde kadının başına gelecekleri tahmin etmek için falcı olmanız gerekmez. Böyle feodal toplumlarda rivayet olunur ki yüce amaçlar için yalan söylemek günah sayılmaz, mübah sayılırmış. Biraz da aldatılan ya da terk edilen feodal toplum kadınının çaresizliği ya da kabullenişinden söz etmek isterim. Çaresizdir. Bugüne kadar tarihte insanlar erkeği tarafından aldatıldığında buna gönül rızasıyla tahammül edebilen ya da kocasını başka erkeklerle paylaşabilen bir kadın neslini üretmeyi başarabildiler mi bilmem. Hillary Clinton bir istisna mıdır? Onu da bilmem. Ama benim bildiğim bu tür olaylar kadınlarda benlik değeri yitimine neden oluyor ve ben klinikte bu benlik değeri yitiminin yol açtığı depresif mizaçla başlayan, uyumsal bozukluktan ağır depresyona kadar giden birçok psikiyatrik sorunla karşılaşıyorum. Fakat feodal toplum bunun da çaresini bulmuştur. Hiçbir zaman kadının benlik değerini yitimi içine girmesi için bir neden yoktur. O yine güzel kadındır, o yine çekici kadındır, o sevilen kadındır. Fakat kocasının ilişkide olduğu, gerçekte kurban konumundaki ya da hasta konumundaki kadından daha çekici, daha güzel, daha genç olan kadın, çarpık bacaklı, yamru yumru birisidir. Acaba neden kocası evde gül gibi karısı varken bu meymenetsiz, çarpık bacaklı kadına gitmektedir? Çözüm gene bu toplum tarafından üretilmiştir. Büyü. O kadın büyü yaptırmıştır. Aman Tanrım, bunu nasıl olmuş da şimdiye kadar anlayamamıştır. Sonuçta bu toplumlarda yeni bir sektör doğmuştur. Büyücü sektörü. İnandırıcı olması için büyücü sektörüne toplumun önde gelen devlet adamları, politikacıları, bilim adamları ve özellikle din adamları belirli bir bilimsel altyapı hazırlamak durumundadır. Bu dogmatik olabilir, pragmatik alabilir ama ne olursa olsun bu toplumun insanı cine ve büyüye inandırılmalıdır. Yoksa bu düzen sürmez. Cine ve büyüye inanan insanlar mensup oldukları dinle şereflenmiş olurlar ve ölümden sonra sonsuz yaşamlarında sonsuz huzura, nirvana'ya kavuşurlar. Eğer buna inanmazlarsa zinhar kafir olurlar ve cehennemde ebediyen yanarlar, yandıkça derileri yenilenir, yeniden yanarlar. Bu arada bazı icatların kutsal kitaptan esinlenerek yapıldığı, Batılıların ya da Amerikalıların bunu özellikle yaptığı iddiasına inananlar varsa onlara bir ipucu vereyim. Buradan yola çıkarak yanmayan deriyi icat etsinler ve bunu gavurlardan önce yapma şerefine nail olsunlar. Büyücü sektörünün boyutları genişlemiştir. Bir televizyon programında bir tarih profesörünün moderatörlüğünde toplanmışlar. Beş doçent ya da uzman tıp doktoru düzeyinde kişi ruhsal hastalıkların nedenini tartışıyorlar. Bu toplumda akademik ünvanlar çok önemlidir. Onun için profesör kendi akademik düzeyindeki kişileri çağırmamış ki egemenliğini rahat sürdürsün diye.